Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Can Evrenol. Can, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Benim için aslında buraya gelirken biraz anılarım canlandı. İlk 2010'da seninle tanışmışız. Sonra sen bana iki tane mail atmışsın. Tamam, görüşelim demişiz. Görüşememişiz. Ama sonra çok güzel bir şekilde reklam sektörü ardından da zaten Baskın'la tanışmışız. Ve evet, benim için çok güzel bir şey. Çünkü aşağı yukarı bütün hikayeni biliyorum gibi. Neden filmimi çekemiyorum da aslında biraz kariyer hikayelerine ve ben film yapamıyorum, imkansız diyenlere biraz ilham olmak için yapılan bir şey. Şimdi senin çok güzel bir hikayen var. Böyle acayip canlı ve heyecanlı bir çocukluk gibi görüyorum. Çocukluğundan beri bir takım figürlere, işte Kara Şimşek dizisi, yok Conan romanları falan, bunları seviyordun. Nasıl bir çocuktun? Hareketli bir çocuk muydun?
Evet, hep sınıfın en yaramazlarındandım.
Aktif vaziyette.
Hep annemler çağrılırdı. Eyvah. Görüşelim. Hani karnenin yanında görüşelim yazardı ya böyle, hep ben de 4-5 tane görüşelim olurdu hep.
Güzel, meraklısın bu işe. Yani şey, çizgi filmler, şunlar bunlar, bayağı bir merakım vardı görsel şeylere.
Tabii tabii. Ya bir yandan yaratmak da böyle, aslında ilkokulda notlarım da çok iyiydi. Ondan sonra da ben işte 12 yaşında bu sınav sistemine deli gibi hazırlanılan jenerasyondan.
Evet tabii, hepimiz.
Böyle hani bir buçuk sene böyle özel hocalar ve işte bahçeye çıkma saatleri sınırlı falan bir şekilde şey. Ondan sonra bayağı da bir derece yaptım.
Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazanmışsın. Evet. En zor okullardan biri.
Ve de oraya girdiğimizde biz hani daha da farklıydı yani. Şimdiki gibi değildi gerçekten
tahmin
o zaman.
Ediyorum. Böyle
bizim dönem, şimdiki bakıyorum aslında benim kendi çocuklarım da okul çağı geldiği için hep de bunları düşünüyorum. Ah. Hani şimdiki gibi kesinlikle değildi. O zaman başka bir vibe vardı. Ama yani biz şöyleydik yani, tamam Üsküdar Amerikan'a girdim, ben hayatım boyunca artık bir daha ders çalışmayacağım, yeter yani, yeter illallah gibi. O bir buçuk sene hatta annemler beni psikoloğa falan götürüyorlardı, çocuğumuzun acaba psikolojisini bozduk mu diye. Hı. Ki biraz da bozulmuştur kesin.
Yok yani. o süreçlerde geçiren bir çocuğun psikolojisinin bozulmaması mümkün değil.
Evet.
Yani ben senden çok büyüğüm ama ben de hatırlıyorum o okulda, bir de benim dönemimde merkez sistem de yok, tek tek her okulun sınavına ayrı giriliyordu, düşünebiliyor musun? Ve yani her biri bir şey gibi, çok zor bir şey yani. Şimdi mesela şimdiki çocuklara da üzülüyorum, fakat üzülürken kendi oğlumu da benzer bir süreçten geçirttim yani, mecburen öyle söyleyeyim.
Ben galiba geçirmeme tarafında olacağım ama bakalım oraya gelince.
Valla onu konuşmak lazım aslında, evet, tabii doğru. Evet. Peki ama sen tabii okula girmişsin ve çok güzel, senin web sitende paylaştığın bir şey var. Notların böyle 7-8 kırığın olmasına rağmen edebiyat dersin acayip iyiymiş ve o sayede de okulu bitirmişsin. Öyle okudum.
Biraz öyle, evet. Çünkü yani bizim hem yabancı edebiyat hocalarımız böyle, zaten Ölü Ozanlar Derneği gibi hocalarımız vardı. Hmm. Biz Shakespeare okuduk, işte Ray Bradbury okuduk, George Orwell okuduk. Yani bilim kurguyla çok haşır neşir ola ola o derslerde büyük bir keyifle geçiyorduk. Bir yandan Türkçe edebiyatımız da çok sağlandı. Evet. Peyami Safalar'ı sevdirdiler bize.
Bayağı Yakup böyle... Kadri var, Tarık Dursun,
tabii, tabii.
Sait Faik. Yani muhteşem bir edebiyat şeyi yazıyor. Aslında bu çok güzel bir siten var ve seni takdir ettiğim bir şey daha var. Bana ilk 2010'da yazdığım mailleri gördüm. O zaman da siten varmış.
Evet.
Ne kadar güzel. Şu anda ben herkese çok bunu söylüyorum. Bu aslında çok da güzel bir şekilde kendini ifade etme biçimin. Ve de burada aslında ilgimi çeken bir şey oldu. Hasbelkader başvurdu diyorsun. Canterbury'de, Kent Üniversitesi'nde sanat tarihi ve film studies bölümünden çift yıl. Niye hasbelkader başvurdun? Yani sinemacı olmayı düşünmüyor muydun?
Planlamıyordun.
Düşünmüyordum. Esas onu evet merak ediyorum.
Yani ben ortaokulda Sulhi Döley'in kısa hikayelerini okuduğumdan beri, yani bir gün şu Vidalar'ın kısa filmi aslında ne güzel olur diyordum. Hı hı. Ve de bir yandan da diyordum ki hani bir gün böyle çok param olursa, kenara böyle hiç kar amacı gütmeden o tamamen o parayı istediğim gibi film yapmaya harcayacak şekilde bir şekilde bir gün bir film yapmak istiyorum ben, idealist bir şekilde. Hı. Bu hep vardı içimde. Hı. Ama bu başka, meslek başka.
Tabii.
Meslek olarak bir yönetmen olacağım demeye asla cesaret edemezdim. Ben hobi olarak kendi kendime kısa film çekmeye başladım. Ama ondan da önce aslında işte Üsküdar Amerikan'dan mezun olduktan sonra işletme kazandım. Bilgi işletme.
Yani
bilgi işletmeye notum tam yetmedi. Bilgiyle işletmeyle derslerinin çoğu aynı diye uluslararası finans seçtim. Ve ilk iki seneyi de geçtim. Ama üçüncü sene geldim, baktım olacak gibi değil. Yani o türevler, integraller falan, hani oralarda bırakmıştım ben matematiği. Yani tekrar oraları ne yapacağız, istatistik falan. Tam o sıralarda, hani 3-4 sene önce imkanı olmayan bir şekilde, tam o sırada annemlerin beni İngiltere'ye yollama imkanı vardı.
Süper.
Ve de benim bir kız arkadaşım vardı İngiltere'de okumaya gitmiş olan yeni. Ve onu ziyarete gittim, bir baktım harika bir kampüs, futbol sahaları, jimnazyum, okul kulübü, harika bir kütüphane. Dedim hani ben buraya gideyim. Bir baktım orada film studies var ve seçtikten sonra fark ettim ki o film studies teorik bir bölümmüş. Pratik değil.
Ay anladım.
Ama ben yani yazmayı çok sevdiğim için, kompozisyon yazmayı çok sevdiğim için bir sürü... konular üzerinden kompozisyon yaza yaza onları da web siteme koydum şimdi hala 25 senelik onlarda. Oradan o şekilde mezun oldum. Mezun olduktan sonra dedim ki yani hani ben sinema mezunuyum diyorum ama elime doğru düz kamera almışlığım yok. Bir de bir kursa gideyim hadi bakayım annemin babamın parasını bir daha kullanayım diye. NYFA'ya gitmiştim işte. Hı-hı. Ve o yaz orada Sulhi Döle'nin kısa filmi vidalarını çekince o işte Hisar Boğaziçi Üniversitesi'nde MİTAT Alam'daki Hisar'a seçildi. Ve Hisar'a seçildikten sonra orada Yamaç Okur'la tanıştım. Tabii. Orada işte bir sürü birileriyle tanıştım falan. O benim önümü açtı. Bir yandan da bununla beraber başka bir daldan böyle B-movie'leri çok seven ve devamlı film izleyen bir tarzım vardı. Ve oradan da işte ötekisinema.com'u buldum.
Evet, orada ne güzel yazıların var.
Orada
harika.
180 tane falan yazı yazdım oraya zamanında. Orada Murat Tolga Şen ve Masis ve Serdar Kökçeoğlu vardı o zaman da. Murat Kuzulca. Onlar harika bir, orada çok gerçek başka bir sinema var. Biraz da işte hep bu bizim festival camiasındaki bazı işte şeyle çakışan, hem fikir olarak hem biraz çıkar olarak çatışan orada bir yapı var. Evet. Ben de felsefe ve dünya görüşü olarak öteki sinemaya çok daha yakın buluyorum kendimi.
Evet, tabii.
Ama hani ikisiyle de beslenip yani burada bizim festivallerde de özellikle kısa film jürilerinde ve kısa film taraflarında harika bir sinema dönüyor. Evet. Yani ne zaman sen de bilmiyorum katılır mısın? Antalya Film Festivali, Malatya Film Festivali, hatta Nesin Bencoy oradayken falan Adana, buralara kısa film jürisine bir bakıyorsun harika sinemacılar. Tabii. Uzun metraj jürisine bakıyorsun biraz daha mainstream bir tavır var orada. Yarısı sinemacı yarısı falan. O yüzden çok bu sinema camiasından da, festival camiasından da bir yandan çok ilgiliyim, haşır neşirim. Ötekisinema.com ve bir yandan da böyle bu kısa filmlerimi festivallere yollayarak böyle bir üçüncü kısa film, dördüncü kısa film derken beşinci kısa filmimde sete baktım. Tamam dedim, belki ben yönetmen olabilirim dediğim öyle bir an
şey bu
vardı.
Anneme ve babama mı?
Evet.
Bu?
Evet.
Ben kendi anımı burada anlatayım çünkü ben o kısa film İzmir'deki festivalde jüriydim. Gördüğüm en kalabalık jüriydik. Yani yoktu diyebilirim. Hani bu kadar, hani herkes vardı. Akademisyen de vardı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum kimler. Çünkü 14 sene falan oluyor. Neredeyse 15 sene olacak. Seni hatırlıyorum orada. Çünkü filmin çok ilgimi çekmişti anne ve babama. Yani Allah Allah bu çocuk. Yani onu ne koşullarda çektiğini tahmin edebiliyorum ama çok profesyonel bir duruşu vardı filmin. Ve bir türdü. Şimdi hep aynı meseleden giderken ilk defa bir tür görmek çok ilgimi çekti. Biz orada seninle tanıştık ve de sonra da tabii ki benim radarımda hep takibi aldığım bir insan oldun gerçekten. Peki şunu soracağım. Sinemacı olmak istedin. Zaten sanata meraklı bir ailen var. Bunu biliyorum. Mimar annen ve baban. Çok değerli insanlar. İşte annenin en sevdiği yönetmen Pasolini, babanın işte Space Odyssey en sevdiği film falan ama senin sinemacı olma fikrin nasıl gelişti onlarda? Çünkü bu aile direnci çok insanda olabiliyor. Sizde nasıldı?
Bizde de vardı ki yani benim annem babam bu kadar açık görüşlü ve hani, sanatçı olmasına rağmen bu kadar direnç yaşadıysam başka aileleri direnç gösteren insanlara %100 sempatim var. Yani çok yani anlıyorum. Hani ben bile bu kadar direnç yaşadıysam diye düşünüyorum. Ama küçükten beri işte bizim ailede hep en çok sevilen şey sinemaydı. Yani, i̇şte, yani
zaten o seni bir epey
beraber
gelir.
Evet film izlerdik. Evde veya sinemada. Dönüşte de hani en çok hangi sahneyi sevdin, en çok neyi sevmedin gibi arabada konuşarak aslında bir nevi böyle film okumalarının temeli gibi de orada bir sohbet ve o bakış oluyordu.
Bu çok önemli. Yani tabii ailelerin direnç gösteren çünkü bir aile mesleği var. Çok aile oraya devam etsin istiyor. Mimarlık da çok önemli bir sanat yani insanlar açısından. Peki bu sırada aslında güzel bir şey oluyor. Gene okuduğum kadarıyla seni bizim Atlantik Film.
Evet.
Reha ve Ömer keşfediyorlar. Evet. Benim gerçekten de seni keşfettiğim filmin bayağı yani ben seni keşfettim. Ya bu çocuğu takibe alalım diye ama onlar çok güzel bir şekilde reklam sektörüne giriyorsun onlarla birlikte. Bu nasıl oldu? Yani Sitges'de film gösterilirken gelip sana teklifte mi bulundular? Biraz onu merak ediyorum.
Ben gittim onlara. Ha. Çünkü Sitges repertuarı çok geniş bir festival ve şimdi bir tık daha da böyle biraz da çemkireyim, Sayara'yı almadılar çünkü. Bir tık daha böyle ana akıma yakın buluyorum onu. onları. Böyle 10 sene önce daha da Misfits Club'da onlar. Hatta 15 sene önce 2010. Biraz daha da yani çok garip filmler, çok sivri, çok karanlık filmler de vardı. Hı hı. Ama çok daha Kozmos da oradaydı mesela. Reha Erdem Kozmos da oradaydı.
Enteresan bir seçkisi var. Evet. Hala öyle.
Hala öyle. Ben gittim Reha Erdem'e orada. Beş Vakit'i de çok seviyorum. Galiba Hayat Var'ı da izlemiştim. Ve gittim Reha Erdem'e. Reha abi dedim. Bir de internetten baktım. Reha Erdem'in Frankofon olduğunu okudum biraz. Hı. Dedim benim kelime haznemde ne var? Hani benim Zulawski'yi çok severim mesela. Hani
falan. Ben de çok yani severim.
Yani kendimi nasıl ifade edebilirim? Reha abi dedim. Ben mesela bak Zulawski'yi çok severim. Bilmem ne falan filan. Ben bir korku filmi yaptım ama yani sanat sinemasından gelen bir tarzım var falan filan. Bir bakarsan şu kısa filme bana bir iki satır e-mail yazarsan çok sevinirim diye DVD'mi verdim. Ömer Atay'a da ona da. Onlar da beni davet ettiler ve benim kariyerimde aslında bir daha hiçbir zaman çıkamayacağım bir zirve oldu. Çünkü o kadar sinemacı bir ana akım şirket bilmiyorum var mı hala. Yani o zamanlar olabiliyordu. Ben girdikten sonra da önce Reha Erdem sonra Can Ulkay yavaş yavaş bıraktılar ve yani Atlantik düştü demiyorum ama reklam sektörü zaten ben girdiğimde de Ömer Atay onun sinyallerini veriyordu bana. Tabii. Yavaş yavaş çok değişti yani her
şey. Ömer evet benim çok eski arkadaşım zira Reha öyle. Tam da doğru bir zamanda doğru bir şey olmuş. Çünkü onların aslında ben de hemen hemen reklamı tamamen bırakmıştım ben. Yoksa aslında ben de mutlaka böyle bir o sistem değişmemiş olsa orada bir işaret vardı. Yani ben onu görmüştüm. Evet. Onlar da görmüş. Bu süper olmuş. Peki bu ondan sonra seni çağırdılar Atlantik filme. Peki ilk gittiğin yani Türkiye'deki reklam seti veya o set senin hayatında nasıl bir şey?
Şöyle yarattı? Ben ne alaka reklam falan diyorum bir yana içimden ama.
Çok iyi geliştirir ama.
Reklama uygun biri değilim ki ben evet. falan diyorum. Ama bir yandan da kesinlikle dediğin gibi bana dediler ki bir Coca-Cola reklamım var Çeşme'de. Onun kamera arkasını çek. Ben de 3 günlük Çeşme'de bir setin kamera arkası olarak gittim. Yani hayatımdaki en güzel setlerden biriydi. Çünkü kamera arkası olmak demek hem her yere aksesin var, jokersin. Hem tabii. de hiyerarşinin dışındasın tabii. bir tık. Şahsına tabii. münhasır bir yerdesin. Çok tabii. güzel bir şey yani kamera arkası. Ben de hani zaten bir şeyler çekeyim aktüel bir şekilde ve onları kendimce kurgulayayım. En sevdiğim şey. Hmm. Güzel bir şey yaptım. Çok hoşlarına gitti. Bana da oradan 12 bin lira mı 7500 lira mı bir para vermişlerdi. Ay falan. Filan. Ondan sonra bir reklam geldi. İlk defa ve Yemek Sepeti'nin ilk reklamı Türkiye'de. TBWA ile konuşmaya gittim hatta ben. Ne TBWA'yı tanıyorum ne İlkay'ı tanıyorum falan. Bilsem belki biraz daha heyecan yapardım. Hiç heyecan yapmadan gittim. Bir de o zamanlar Social Network'teki kürek çekme sahnesinde Grieg'in şarkısı vardı. Den den den den den den den den den den. Ve ben o şarkıyı devamlı dinliyorum. O şarkıyla beraber bir sunum yaptım. Hani bakın bu şarkıyla beraber motorları yarıştıralım falan filan. Ve bu şarkı telifsiz sonuçta. Bunu elektro bir şekilde bir arkadaşıma yaptırayım ben. Ucuza 3 liraya size. Çok hoşlarına gitti. Ve o şekilde yaptık. Ve o reklam böyle kristal elma falan kazandı. Evet, orada ama şöyle iki şey söyleyeceğim. Birincisi sete gitmeden önce Ömer Atay beni çağırdı karşısına. Dedi ki Can dedi ajans dedi en ufak bir şey karışırsa en ufak canını sıkarsa dedi. Şu andaki politik doğrucu ortamda söylenemeyecek bir laflar edip bana devir masayı gel dedi. Tamam mı? Belki ben o masayı devirip gelsem de bir daha bana reklam vermezdi onu bilmiyorum. Ama onu bana söylemesi o kadar dedim ki ben doğru yerdeyim.
Ama Ömer şimdi buradan analım çok iyi bir yapımcıdır ve çok güzel yönetir bu süreçleri.
Evet, evet.
Şimdi burada benim ilgimi çeken bir şey. Mesela şimdi senin belli bir tür sinemasına farklı şeyler yapmaya dönüşüm var ve ben şöyle düşünmüştüm. Senin artık reklamda çalıştığını bilince Türkiye'nin en iyi şirketlerinden birindesin. Yani gerçekten çok her bakımdan çok iyi bir şirket. Yani yazık hani sinema yapar mı acaba diye düşündüm ve senin film yaptığını duyunca da çok sevinmiştim. Bu meseleyi nasıl ayırabildin? Çünkü orada çok hızlı insanların kafası karışabilir ve tamam burada artık bir konfor alanına girdim diyebilir. Halbuki hı hı. sen o konfor alanını zorluyorsun.
Ya ben o yani ilk o sete girer girmez Yemek Sepeti olsun diğer setler olsun. Yine Yemek Sepeti'ne şanslıydım. İlk gün ajans gelmedi mesela falan. Bugün olamaz artık öyle bir şey. İlk günden dedim ki bu böyle yapılmaz yani sinema. Hani sinema çok daha verimli yapılabilir. Hani iki kişinin yapacağı kişi burada 9 kişi kulaktan kulağa yapıyor. Hem çok daha fazla para harcanıyor.
Aynen.
Hem sanat tasarımı adına hiçbir şey yok bu işlerde. Ben daha sanat tasarımı olan işler yapmak istiyorum. Ve de hani böyle çok anti sinema. Her şeyle anti sinema bir hava var. Ve de bakıyorum yani o ajanslara. Çok akıllı, çok kaliteli tipler. En benim tanıştığım bugüne kadar en hepsi, akıllı, tatlı, öyle. Seksi tipler böyle. Ve hepsi o kutuların içine girmişler. Ama çok da güzel para kazanıyorlar ve akıyor. Aynen. Benim hep şöyle bir avantajım vardı tabii. Böyle bir bir Mercedes araba veya bir kıyafetler mıyafetler değil. Ama her zaman kira, hiçbir zaman kira ödeme derdim olmayacak bir ufak bir konfor alanım vardı. Ben de ufak konfor alanımın içinde kalıp olduğum yerde sayarak devam etmeyi tercih ettim reklam dünyasına çok, kapılmaya, o çarklara. Çok da denedim bu arada Zeynep, yani çok denedim. Hı. Atlantik'ten sonra gittim film koloniyle, Tolga Erener'le denedim. Ama yani çalıştığım her yerle köprüleri yakıyor gibi oluyorum. Çünkü
bir noktada zaten onu konuşacağız. Yani birazdan öyle bir bölümüm, öyle bir yere geleceğim ama şöyle bir şey var aslında. Tabii reklamın, yani ben de çok uzun yıllar reklamda çalıştığım için ve o ara geçişi de çok hızlı vermedim. Yani 2004'ten 5'ten sonra ben tamamen sinemaya döndüm. Çünkü hayatımı kazanmam gerekiyordu. Öbür tarafta oturmuş bir şey vardı. Ben hiç unutmuyorum bu söylediğini. Ajans prodüktörlüğü yaptığım yıllardan bir tanesinde bir kere bir müşteri böyle biralar, cipslerle, bizi seyretmeye gelmiş gibi durumlarla bile karşılaşıyorduk yani. Tabii, o yüzden ama beni reklam çok geliştirdi birçok açıdan. De, hepimizi aynen.
Bu arada mesela Can Ulkay gelirdi benim kurguma, yorumlar yapardı. Tabii. Hani orada beni Atlantik'te olduğum için Türkiye'nin en iyi ışık şefleriyle, Türkiye'nin en iyi gripleriyle, Türkiye'nin
çok, en iyi kaliteli malzemeyle.
Harika yani, ve bana harika bir network sağladı. O yüzden yani harika hatırlıyorum onu.
Evet, evet.
Sadece ondan sonra dijital platforma şimdi kaymış işte, aynen, olan şekilde. Aynen. Oradaki o ortam çok zordu.
Hepimizin öyle. Ben şöyle diyordum. Her sete girdiğimde belli bir şey. Ben 10 yıl sonra reklam yapıyor olmayacağım. Ben 5 yıl sonra reklam yapıyor olmayacağım. Evet. Hani sinema bu kadar yapacağım. Sinema, çünkü yapımcılık alanını seçtiğim için ve kendimi orada iyi hissettiğim için sinemayı da henüz kestiremiyordum, ama başka bir şey, yani sanatla ilgili başka bir şey yapacağım. Çünkü ben de sinema okudum ama işin organizasyon, yani yaratıcı yapımcı kısmını çok önemsiyordum. Türkiye'de bilinmeyen bir meslekti, onun üstüne gittim. Şunu soracağım, peki orada mesela şu oldu mu? Mesela reklam çekince heyecanlandı mı? Yani bunu ya müşteri hiç beğenmeyip çöpe atarsa, böyle bir korkun oldu mu?
Hayır, olmadı vallahi. Yani gerçekten ben işin en iyisini yapmaya her zaman çok çalıştığım için.
Evet, süper.
Ama şöyle de bir şey oluyor mesela, hani tek tük bazı reklamlar oldu çok keyif aldığım her safhasında. Anlaştık mı kreatif direktörle? Ben onun vizyonuna hizmet etmeyi çok da keyifle yapıyorum yani, hani
burada egonu güzel yönetiyorsun aslında.
Evet, yani karşı taraf ne dediğini bilen ve içi rahat ve belli bazı yerlerde olsa, o zaman ben çok varım. Ben aslında birçok kreatif direktörü var, beraber çalışmaktan çok keyif aldım. O da ayrı konu.
Fakat senin şöyle bir yanın var. Aslında senin çok önemli bir şey var. Bir yapı meselesi. İletişimi kuvvetli birisin. Yani A kişisiyle B kişisiyle ilişkimi kurarken bir kere en sevdiğim şey eşit ilişki kuruyorsun. Hani o benim saygını hiç kaybetmiyorsun. Eşit. Türkiye'de genelde daha kendini aşağı konumlama gibi bir şey vardır. Bunu kendi deneyimimden de, seninle olan iletişimimden dolayı da biliyorum. Ama benim için bütün bunları yaparken birdenbire baskın, böyle bomba gibi düştü hayatımıza. Evet. Çünkü hatta Toronto'da beraberdik. Filmin Uluslararası Film Festivali'nde Midnight Madness seçkisinde ve ne kadar ilgi gördüğünü ben bizatihi biliyorum. Devamında bir sürü ödüller kazandın. Ve benim için de yani yaklaşık 10 yıl oluyor neredeyse. 2015, 9 sene olmuş demek ki. Benim için de çok önemli bir şey, sadece kendi olan, bir şeyi taklit etmeyen, etki alanlarını çok net, cömertçe söyleyen ama kendine göre yorumlayan, sanatta öyle bir şeydir ya, öyle bir işti baskın. Çünkü bu tür fantastik şeylere biraz daha mesafeli bir insanım ki birdenbire ben bir izleyici olarak senin bütün işlerini izler hale geldim. Çünkü bir senaryo var, bir hikayeyi takip ediyorsun. İşte o lise yıllarındaki edebiyatla onun ilişkin kesinlikle senaryolarına yansıyor. Çünkü müthiş bir öykü anlatımı var. Ama baskını nasıl yaptın? Esasen bu. Şimdi dinleyenler için de çok önemli. Çünkü hani baskın, ben aşağı yukarı biraz biliyorum hikayeyi ama yoklukların içinden var ettiğin, o işte oyuncusuyla vesairesiyle tamamen bir araya getirdiğin bir iş ve çok başarılı. Biraz onu konuşmak istiyorum. Nasıl yaptın?
Nereden başlayacağım bilmiyorum. Gerilerden, hep içeriden biri gelen bir hikayesi var. Çok da anlattım ama mesela şuradan gireyim bu sefer konuya. Seda diye harika bir focus bulurumuz vardı bizim. Alp Korfalı'nın focus bulurı. Seda da böyle hani çok yetenekli, hoş, cevval bir tip falan. Belli ki hani böyle birçok böyle kalıp işlerin içinde çalışa çalışa devam ediyor. Kariyerinde de yükseliyor falan. Bizim sete de böyle geldi, çok sessiz, sakin ve mesafeliydi. Galiba setin sonlarına doğru mu, ortasına mı ne, bana dedi ki ya Can dedi, yani ben böyle bir işte olmaktan çok mutluyum. Ve ben senin ne yapmaya çalıştığını ikinci, üçüncü gün anladığımda çok sevindim. İlk gel geldiğimde biz ne yapıyoruz ki ya burada? Nasıl bir yani bu kim acaba? Nasıl bir film yapıyoruz şu an? Hani gişeye mi hizmet ediyor bu? Nedir falan. O Seda'nın bana söylediğini eminim setteki insanların %90'ı hissediyordu. Ve benim için baskındaki en zor olay ki hala biraz var. Ama artık daha farklı. Daha şanslıyım o konuda ama. Yani böyle birçok insana hani biz ne yapıyoruz şu an bu filmdeyi anlatmak ve onlara bunu hissettirmek. Tabii kelimelerle de olmuyor bu.
Tabii.
Hissettirmek işin en zor kısmı. Yani ben en çok baskında orada zorlandım açıkçası.
Zaten filmi yapmak o zaten. Bu nereye gidecek, ne olacak?
Evet.
Klişelere çok girmeden, klişe yapımcılarla klişe görüşmeler yapmadan aslında bana göre Baskın tam bağımsız bir film. Öyle görüyorum
evet,
açıkçası.
Çok kişisel bir film.
Ama orada mesela diyaloglar, her filmindeki diyaloglar benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi. Hani diyalogların hepsi seni hikayenin içine alan ve takibi almanı sağlayan ki birazdan geleceğim Sayar'da da bunu gördüm açıkçası. Müthiş bir yapısı var. Bir de üstüne üstlük hani gerilim, korku, işte kanlar, dövüşler, o koreografiler filan öyle her dakika olabilecek bir şey değil. Tabii Asya filmlerine de çok meraklı olduğum için orada bir takım yapılan şeyleri gördüğüm için hani buradaki aslında zanaati de çok beğendiğim yani yaratıcı sanat kadar o senin filmlerin içindeki zanaati ve dünyanın her yerinde gösterilebilecek bir zanaati olduğunu görüyorum. O da hani bu Baskın'da vardı. Burada Sayar'da çok daha güçlü bir hale gelmiş ama Baskın'da da onu sen çok güzel kullandığın için hiçbir zaman değil burada daha cesaret büyümüş artık bir sürü işler yapıldıktan sonra olmuş bir şey. Baskın'da bayağı bir dünyayı gezdiniz ama.
Evet ben şahsen 40 ülkeye falan gittim.
Gittiniz.
40 şehre gittim.
Şeyde Toronto Niagara'ya beraber gittik
evet,
ya.
Evet çok
Niagara'yı
güzeldi.
Hatırlıyor
çok
musun?
Güzeldi.
Çok
evet,
müthişti.
Evet, evet.
Peki sonra hemen arkasından Housewife geliyor. Hı-hı. Bunu böyle İtalyan korku sinemasında bir aşk mektubu diyorsun.
Evet.
Güzel aslında evet, o evet. Sevgiyle çekilmiş. Sonra post apokaliptik çocuk macera Peri. Bunu da bu da Hı-hı. bunların hepsini izlediğim için rahat rahat konuşuyorum. Ve ardından The Field Guide to Evil. Hı-hı. diye bir çalışma yapıyorsun.
O Field Guide to Evil şey 8 yönetmen.
Evet 8 yönetmenden birini yapıyorsun.
Evet, yani
evet.
Orada olmak da benim için harika.
Büyük başarı. Bu çağın yönetmeni diyeceğim. Yani reklam filmi çekiyorsun. Kendi istediğin filmlerini çekiyorsun. Atıyorum dijital platformlara çekiyorsun. Sonra aklına bir şey geliyor pat oraya gidiyorsun. Ve burada müthiş bir yaratma cesaretin var. Ve bunu ortaya koyma cesaretin var. Bu çocukluğundan beri olmuş biraz da gelişmiş ama bunu ortaya koyarken kendi tedirginliklerin hani biraz önce reklam konusunda onu sordum ama nasıl oluyor? Çünkü burada ilk orijinal Netflix dizisini yapıyorsun giriyorsun bütün kuruyorsun hikayeyi. Sonra ayrılıyorsun. Bir hayal kırıklığı var herhalde anladığım kadarıyla.
Evet.
Mesela reklamda yaşamadığın bir şeyi orada yaşıyorsun. Enteresan. Çünkü reklamda mesela müşteriye hani benzer kafalar oluyor ama
aynısı aslında. Ya aslında. Reklamda yaşadığın yani direkt hani Netflix'e girer girmez dedim TBWA burası dedim.
Evet.
Yani hem iyi manada hem kötü manada. Anladın mı? Hani kötü manada demeyeyim de işte yani anla yani hani Gökhan Tiryaki görüntü yönetmenimiz, Deniz sanat yönetmenimiz, ışık şefimiz Durmuş, yani cateringcimiz bile Türkiye'nin en iyisi. Çağatay, Okan Yalabık falan ben Hazal Ergüçlü var ben
tabii,
kardan
tabii.
hastayım kendisine falan.
Tabii.
Ya dedim biz harika bir şey çekeceğiz ve Dark gibi Almanya'dan, La Casa de Papel gibi İspanya'dan Türkiye bir baktım yani onu istemiyorlar. Hani anladım hani reklamcı dememin sebebi biraz hani hiç onu zaten istemiyorlar. Biz öyle bir şey yapmak istemiyoruz. Ben zannettim ki oradan biz böyle art house Marvel işi gibi bir şey yapacağız.
Yapacaksın.
Keza Marvel de zaten öyle bir şeye dönüştü. Yani
evet.
15 sene önceki Marvel'le şimdiki Marvel farklı.
Asla değil.
O yüzden böyle benim için birçok manada biçim olarak ve tavır olarak ve senaryo olarak çok hayal kırıklığı oldu. Ama o Netflix'in ilk işi devam falan dediler. Bakıyorum ondan sonra devamlı üzerine koyarak daha da Migros gibi bir şey oldu.
Evet ama aslında zaten yaratıcılık ve aslında toplumun biraz bunu hani seyirci alışkanlıklarını öyle bir alıyor ki yani bu Hollywood'dan beri başlayan bir şey.
Tabii ki.
Biraz önce seninle dışarıda konuşurken film çok güzeldi hızlı geçti. Yani bu şimdi güzel bir şey mi? Bunu anlamak biraz insanların aslında konfor alanını zorlayıp bir şey izlemeye bir hikayeyi anlamaya çalışmaları da değerli bir şey. Yani bu başka bir yere
bu
giden bir şey.
Bu genel bence yani Netflix diyoruz ama Netflix bir timsal. Yani
evet.
bu Spotify'da da böyle Apple'da da
Tabii.
böyle. Yani her sektörde de biraz
Tabii.
böyle sanatın her dalında da böyle yani Nuri Bilge Ceylan diyor ya hani böyle benim filmim seyirci gittiği zaman biraz bir kendisiyle muhakeme ve yüzleşme istiyor. Tamamen dur bir rahatlayayım bakayım.
Hı hı.
Yani bu sadece bir Nuri Bilge Ceylan filmi değil. Yani bu tarz her film satılabilecek ideal ürün olma konusunda hep geride kalıyor.
Evet.
Ve diğer tarz daha Recep İvedik işler veya daha Kaptan Amerika 5 tarzı işlerden birçok varken bunlar çok daha az kalıyor. O yüzden yani böyle bence sinema tarihinde, bence değil zaten sinema tarihinde yani sinemanın bu kadar zaten entertainment'ın tahttan indiği bir zaman olmamış. Hem de öyle de bir dönemden geçiyoruz. Millet TikTok'u var, osu var, busu var.
Dünya çok değişti.
Çok değişti.
O yüzden tüketim alışkanlıkları değişti. Dikey prodüksiyonlar var. Aslında bir taraftan da çok genç bir sanat sinema. Yani şöyle düşün ki hani 19. yüzyılın sonu gelmiş. Yani öbür sanatlara göre bakarsan daha pek çok değişim, bir de teknolojiyle çok ilişkisi olduğu için. Ve tabii ki ekonomiyle de ve politikayla da. Bunların hepsi bir paket aslında bence. Hı-hı. Öyle görüyorum.
Yani bir geçiş dönemi aslında bence
şu
bu.
Şu anda biz ona denk düştük. Yani mesela
bu content ve sinemanın aynı şey olmadığı ve ayrıştığı biraz daha oturdukça, ama bence bu platformlar tarafından değil, alıcı tarafından bu oturdukça, çünkü biz her istersek reklama, istersek Netflix'e ne dersek diyelim, aslında tüketicinin sonuçta bu şey
tabii
oluyor.
Ama işte algoritma dediğimiz şey.
O çok fena bir şey. Çok
ben
fena.
Mesela öyle bir
duyduğum an, algoritmayı evet, duyduğum an kaçmak
ben
istiyorum.
Ben öyle bir deney yaptım kendim. Bir dijital platformda başka bir profil açtım ve önüme gelen şeyler bambaşka şeyler.
Tabii.
Ve o zaman öğrencilere de diyorum ki siz kendi algoritmanıza göre bir şey üretmeye çalışıyorsunuz ama acaba bunun hani durumu nedir? Nereye gidiyor? Kalıcı şeyler var. Orada bambaşka bir bağımsız kafanın olması gerekiyor. Ki burada senin çıplak var ve gene çok cesaretli bir iş. Onu Merve Göntem'le yazmışsınız. Ve de aslında Dogma 95'ten galiba hissederek ilerlemişsiniz. Şimdi orada da telefonla çekiyorsun. Bu benim çok önerdiğim bir şey. Yani mesela çıplak girip bakma nedenim bunun telefonla, teknolojiyle nasıl entegre olup hikaye anlatımına nasıl katılırı görmek. Burada mesela diyorsun ki biz böyle bir şey olsa, hani bütçemiz de olsa biz bunu Alexa ile çekmezdik zaten. Evet. Yani o formatı öyle yaşamak istedik. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Yani sen oturup bir şeyi bekleyen bir adam değilsin. Yani karar veriyorsun ve yapıyorsun. Aslında beni ilgilendiren bölüm burası. Orada nasıl bir yol haritan var? Hani o dürtü geldikten sonra ne kadar geliştirme yapıyorsun mesela projeni? Hadi yapayım dediğin anda.
Yani bu işte kendime deadline'lar koyup o deadline'ların kölesi oluyorum açıkçası.
Öyle yani hepimiz gibi.
Bu, yani evet o. Ben ama bak bir şey söyleyeceğim. Sonsuz. Ana akıma yakın bir prodüksiyon şirketinde geçen yaz bir flörtüm oldu, olmadı sonra. Baktım ya deadline konsepti yok. Deadline diye bir şey yok. Hiç yani hiç.
O öz disiplinle ilgili bir şey.
Evet ya, ama sektörümüzün böyle bir disiplini pek yok mesela. Bu o çok zor.
Yok ve ben mesela tamamen öyle yaşayan biriyim. Yani aslında ona deadline demiyorum da hedef zaman koymak kendime diyorum. O ana kadar da biraz duygularıma da bakıyorum. Gelişmiyorsa demek ki motivasyonum götürmüyor. Başka bir yere dönüşebiliyor.
Bu böyle sanki iyi bir şeymiş gibi. Eğer iş iyi olacaksa daha da son dakikada da daha fazla para harcamaya, daha fazla gün harcamaya okeyiz gibi bir anlayış var herkeste. Bu
kesinlikle.
Ufak ölçekte baktığın zaman güzel bir anlayış ama büyük ölçekte baktığın zaman çok zararlı bir anlayış. Ben çünkü her şey böyle yürüyor gördüğüm kadarıyla. Ben tam onun tersine.
Benim de yani genel yapım şu. Mesela geçenlerde bir yerde konuşuyorduk. Bana göre bir filmin gelişmesi. Yani tamam sen onu yapabilirsin ama yapımcının, daha doğrusu yönetmeni tanıyorsa çok kısa zamanda çıkar ama onun development süresini, yani geliştirme süresini kendi içinde yapar. Yani onu hisleriyle ilerletir ve yapar. Gelişme süresi olmadan bir projenin sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum.
Tabii.
Şimdi senin projelerine baktığım zaman da aslında bayağı özümsemiş, hakim olduktan sonra çıkıyorsun. İşte o hakimiyet süresi kendi deadline'ların içinde mi gerçekleşiyor?
O zaten çok böyle hayatım zaten bunlarla geçtiği için, devamlı kafamda bir şeyler kurmakla geçtiği için hani böyle damıtılan şey kafamda bir yere bir geliyor. Ondan sonra biraz Çetin İnanç gibi ondan sonrası. Ne kadar hızlı gidiyor. Yaparsak o kadar iyi. Ama yani bir senaryoyu ilk draftta bitirmemek, storyboard'a çalışmak, mekan bulduğumuz zaman o mekana göre sahneyi gerekiyorsa bir daha yazmak, kurguda gerekiyorsa çektiğim şeye tamamen ihanet etmek gibi şeyleri hep birinci şeyde tuttuğum için özellikle kısa vakitte de yapsam hani bu anlayışla biraz daha iyi ve verimli olabiliyorsun.
Veriyorsun. Güzel. Peki şöyle bir düşünce geldi mi sana? Yani ben bu filmi niye çekemiyorum? Neden yapmıyorum? Oralara gitsem para bekliyorum, buralardan para bekliyorum. Böyle bir durumun oldu mu?
Ya, tabii yoksa ki oldu devamlı. Ama yani ben bu programın başlığına göre aslında çok istediği filmleri çekebilmiş bir insanım. Çok şanslıyım.
İşte onun için soruyorum sana.
Ha. Ama şöyle bir şey var.
Demin ama nasıl saydın, yaptın sen
demin
bunları?
Demin saydın o filmleri. Hiçbiri şu an Türkiye'de gösterilmiyor. Bak hiçbiri. 4 tane uzun metrajım var.
Evet.
Ve bir tane de antolojinin bir parçası olarak bir uzun metrajım daha var. Hani 5. 5'i de Türkiye'de hiçbir platformda legal olarak gösterilmiyor.
Neden filmi gösteremiyorum dememiz lazım.
Evet
sana.
Ya bu filmini yapmakla da bitmiyor.
Tabii
filmini
işte onu söylemek istiyorum.
Ilgili,
pazarlamakla ilgili.
Uzun bir süreç. Norveçli bir sinema öğretmeni arkadaşım şey demişti. Bak demişti can bizim sınıfta mesela Nuri yeni jenerasyon. Bak sınıfta Nuri Bilge Ceylan'ı bilmiyorlar. Bilmem neyi bilmiyorlar. Bir dünyayı kurtaran adamı biliyorlar Cüneyt Arkın. Bir de sınıfta mesela 4-5 kişi baskını biliyor demişti. Yani baskının çünkü kendi başına müthiş bir şey. Hala Amerika'da, İngiltere'de dijital platformlarda oynuyor. Avustralya'da dijital platformlarda oynuyor. Japonya'da işte Sayara şu an hem Kore'ye hem Almanya'ya satıldı. Şu an festivallerde geziyor. Evet. Bizde ama hani mesela Sayara'yı hiçbir dijital platform almıyor.
Maalesef. Bana da şunu soruyorlar. Şimdi ben 90'ların sonunda yapımcılık. Sinema alanında yapımcılığa başladım ve işte 2020'ye kadar şimdi ortak yapımlar falan yapıyorum ama bir filmi alıp baştan sona yapmıyorum. Hı hı. Çünkü o 20 seneyi çok verimli geçirdim. 22-23 seneyi. Bir sürü danışmanlık yapıyorum, onu yapıyorum ama şimdi alıp riske attığın şeyin karşılığı hem para olarak yok hem de nerede olacak bilmiyorsun. Şimdi problem o. Hı hı. Yani aslında bu noktada farklı bir şey yaptığın zaman yani sürüden biri değilsen biraz durumlar değişiyor maalesef. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi burada tabii ben Sayara'yı sağ ol bana link attın ve hemen izledim. Ve dediğin gibi izledim. Işıkları kapatmamı, ekranda falan dediğin şeyleri yaparak. Çünkü hakikaten bir filmin izleme koşulları da çok değerli. Onun için sinema salonları kıymetli. Çünkü orada girip karanlıkta ortak dünyaya tanıklık ediyoruz yani. Şimdi Sayara'da tabii çok beğendim. Benim dediğim gibi hep mesafeyi durduğum hani o psiko sert sahneler, psikolojik sahneler, işte kanlar vesaireler çok da spoiler vermeyeyim buradan ama bir yapımcılık var. Yapımcıyla çalışıyorsun. Her filmde yapımcıların vardı onları biliyoruz ama burada intermedya ile birlikte yapmışsın bunu. Mesela onlara da bravo nasıl karar verdiler buna?
Vallahi orada doğru zamanda doğru yerdeydim. Ve onlar böyle bir prodüksiyona ayaklarını sokup bir deneme aşamasındalardı. Dengeleri yapıyorlardı. Dengeleri yaparken ben onları aslında yani böyle bir liste yapmıştım kendi kendime. Gidip herkesten para dileniyordum açıkçası. Ya para ya post desteği ya bilmem ne desteği ya bana şunu yapar mısın ya bunu bana kiralar mısın falan. Ve oraya da öyle gittiğimde onlar baktılar bak yani nedir o bütçe falan. Ben onlara gösterdim hani ben şu kadar parayı bu filmi çekeceğim. Herkesle de %100 üzerinden anlaştım. Ama yine de sete çıkmak için bana bu kadar bir para lazım falan derken onlar dediler ki madem bu kadar ufak parayı çekiyorsun. Bu kadar ufak parayı çekeceğini taahhüt et bize. Taahhüt ediyorsan biz giriyoruz. Tamamına girelim.
Aa müthiş bir yani, şey olmuş.
Harika bir.
Ama orada senin tabii prodüksiyona çok hakim biri olmanın çok büyük faydası
bir
var.
Bir de orada Blue TV'den oraya geçen ve çıplağın Blue TV'de olmasının sorumlusu sebebi olan Sarp Kalfaoğlu'nun küratörlüğü var aslında. Yani onun bana değer verip daha sonra intermedyaya sunması. Intermedia'da da Can Okan'ın bakıp tamam biz bu topa girelim. Bir de çıplaktan dolayı onlar bana çok pozitiflerdi. Çıplağın da dağıtımcısı çünkü dünyada intermedya.
Harika daha
çok
ne?
Çok güzel denk geldi yani. Aslında ama şimdi mesela Sayara böyle olduktan sonra başarılı da olduktan sonra hadi bir tane daha gibi bir ortam yok.
Yok tabii.
Çıplakta da mesela çıplak çok başarılı oldu. Bilmem ne oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Şimdi çıplağın yapımcı şirketine gidip hadi bir tane daha yok. Hayır.
Evet,
yani bunu hep çok bireysel oluyor bunlar. O yüzden çok zor yani.
Aslında bu sektörün içinde var olmak çok zorlu bir şey. Yani ben şimdi neredeyse 40 seneye yaklaşıyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz bir taraftan ama Can Evrenol işte bir marka isim oldu ve aslında biliniyor. Sana şeyi soracağım burada. Yani bu kadar iş yapıyorsun. Tabii ki çok sevenler var ama sevmeyenler var. Yani olumsuz eleştiriler nasıl geliyor sana? Bizim sektör genelde motivasyonu yere indirmeyi çok sever.
Yani şöyle ben demin söylediğinden de başlarsam kendimi hep sektör dışı konumladım. O yüzden de reklamda hiçbir zaman oraya kapılmadım. Ve kendimi sektör dışı konumlayacak ufak lükslerim vardı. Ama benim o ufak lüksümün 10 katı olan bir sürü arkadaşım var. Hiç o toplara girmeyen. O açıdan da kendime şey yapıyorum yani.
Bravo. Hayır bir dünyan var canım o çok kesin.
Ama şöyle bunun da işte yan etkisi bunun bedelini hani gerçekten hiçbir filmimin Türkiye'de legal bir şekilde gösterilmemesiyle ödüyorum. Ama benim hep böyle bir master planım var yani bunlar işte birbirine eklenen şekilde gitgide o zamanlar gösterilmedikleri için belki daha değerli bir şekilde ama karşımıza çıkacak diye düşünüyorum.
Tabii ama yalnız değilsin böyle birçok yönetmen var. Yani dünyada işleri çok güzel çalışıp Türkiye'de Çünkü Türkiye'de yani bir noktada eğer ana akıma bağlayan tek bir şey bile yoksa seni bambaşka bir yere konumluyorlar, istiyorlar.
Ama yine de mesela Mubi çok hiçbir para, neredeyse hiçbir para almamalarına rağmen Mubi'de falan gösteriyorlar. Hani Sayar'a mesela Mubi'de bile tam uymuyor.
Evet, o da enteresan
var.
Olmuş.
Veya Sayar'a geç mesela Peri. Mesela ben en çok mesela ben aslında Sayar'a, Baskın Housewife'ın hem bu ülkede hem dünyada işte hak ettiği değeri buldu bulamadı. Hak ettiği değeri bulamayan film, yasaklanmış, hiçbir yerde gösterilmemiş veya falan. Benim daha bile hoşuma gider. Daha bile punk. Ama Peri'de böyle düşünmüyorum. Peri'de çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü Peri hakikaten AVM'lerde olmalıydı, Netflix'te olmalıydı. Peri, reklamıyla bilmem ne.
Bence
ve
de.
Mesela ben Mubi'ye veya Netflix'e neden Sayar'ı göstermiyorsunuz Türkiye gibi bir ortamda diyemem. Demem. Ama Peri'yi göstermemeleri, Peri'yi katmamaları bence bir vizyonsuzluk ve beni kendi filmini öven yönetmen olma şeyine rağmen. Yani Peri'yi göstermedikleri için çok vizyonsuz ve hatta yani işlerinde başarısız oldukları kanısına varıyorum açıkçası.
Peki yani şunu sormak istiyorum. Türkiye'de iyi bir şey yaptığın zaman derhal yerle bir olma ihtimalin çok yüksek. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Sen bunu nasıl yaşıyorsun? Çünkü hem genç birisin hem kararlı birisin ama bence iyi yönetiyorsun.
Yani elimden geleni yapıyorum diyeyim. Ben Türkiye'de açıkçası mesela çıplakla ilgili, mesela Twitter'da başıma gelen bir iki linçten biri. Ve o linçler aslında benim işlerimle ilgili değil de söylediğim bazı başka laflarla olmasına rağmen. Mesela birçok kale almayacağım insan istediğini söyleyebilir. Ama bazı sinema eleştirmenleri bana laf ederken, senin görevin sinema eleştirmenliği. Sen benim bugüne kadar yaptığım filmleri de bilip onun ışığından buna beni öyle yorumlamalısın diyeceğim. Ama bakıyorum tam tersine zaten Baskını bir şiddet pornografisi ve Çıplağı da işte
kategorize etmeye çok,
çok yanlış yerden kategorize ettikleri için aslında benim o linçleneceğim durumlarda benim bir dakika arkadaşlar burada böyle bir şey var demesi gereken konumdaki insanlar çok sığ ve zümreci, hepsi değil bir kısmı olduğu için iyice böyle o kar topuna dönüşüp yani çok yakınımdaki bazı insanların da aynı şekilde böyle söylemesi de birçok şey söyleyebilirsin. Onları girmek istemiyorum o yorumlara. Pek de zaten muhatap almıyorum yani.
Aslında kendi yolunda yürüyorsun.
Evet yani onu devam etmekten çünkü, başka çarem yok.
Çünkü sen üreten bir adamsın.
Bir de bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlardan önce ben ilk kısa filmimle, Vidalardan sonra ilk kısa korku filmimle Sandık'la Fright Fest'te gösterildiğinde Fright Fest'te ertesi gün o zamanlar devir forum devri tamam mı? Forumlarda 10 yorumun 7'si Sandık'la ilgiliydi ve çoğu nefret etmişti filmden. Bu ne böyle işte sadece şok değeri, şok value kovalayan, sadece şiddet pornografisi bu ne falan filan. Ve ben orada anladım. Ya Fright Fest'te bile böyleysem ben onu anladım yani. Hani ben Fransa'da da yaşasam, İsviçre'de de yaşasam, bilmem nerede de yaşasam filmlerimle tepki çekeceğim. Ve zaten benim rol model aldığım ve ilham aldığım birçok yerli yabancı sanatçı da böyle bir yoldan geçmiş.
Ama önemli olan sen önüne yani odaklandığın şey onlar değil. Çünkü birinden onay almak için yapmıyorsun. Bunları karar veriyorsun ve yapıyorsun. Bence bu da çok, bunun da çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben mesela olumsuz eleştirileri elbette yani taş değiliz, insan üzülüyor, üzülebiliyor. Ama sonra bir süre sonra diyorsun ki evet o da onun fikri. Yani oraya gelebilmek zaten bence bu sosyal medyada takipçi meseleleri falan var ya. Ya beğenmeyen takip etmesin meselesi var. Yani senin devam eden bir grubunla gidiyorsun yani. Biraz öyle bakmak da gerekiyor. Birileri hep birilerini kendine benzetmeye çalışıyor. Ama öyle oldu, ama
çok
böyle oldu, ama böyle.
Çok ahlakçı bir bakış açısı oluyor.
Yani... Evet, evet. Orada böyle birdenbire hayır yani bay doğru baya baya yanlış, bayan doğru bayan gibi hani benim de sevmeyeyim bu kategorik. Senle biraz önce konuştuk ya yani bir şeyi sevmek bütünüyle olur. İyi huyuyla, kötü huyuyla, iyi alışkanlığı yani böyle her şeyi bir format gereği yapmak ve silmek çok yani özellikle bizim toplumlarda çok yapılan bir şey ama ben de sevmiyorum. Ben de senin gibi bakıyorum aslında. Şunu soracağım. Tabii bütün bunların içinde acayip bir şey var. İki tane de bir tanesi de bana getirin teşekkür ederim. Kitap yazmışsın. Yazmak zaten hani 2022'de çıktı ama bence sen senin öteki sinemadaki yazılarını okudum. Şahane bir dilin var. Şimdi bu kitabını da okuyacağım bana getirdiğini. Bence edebiyat da önemli. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? Bir taraftan da Elif var, eşin Domaniç. O da hem sanat yönetmeni hem tasarımcı. İki tane de çocuk var. Yani bütün bunlar var. Bir de üstüne pandemi geçmiş. Sen film çekmişsin, yazarlık yapmışsın. Ondan sonra yani bunların hepsinin yani ard arda olması ve bütün bunlar içinde yaşın çok genç. Nasıl başardın?
Ama hepsi birbirini besliyor bence biraz.
Evet, bence de olabilir ama yani bunu sonuçta baktığın zaman galiba kendi alanını güzel koruyarak hani o evet, yaratıcı alanını.
Yani Elif Domaniç'le olan beraberliğim de öyle bir beraberlik. Yani çocuklarla hı-hı. olan ilişkim de öyle bir ilişki. Yaptığım filmler de yani hepsi birbiri içerisinde var. Hepsi çok sivri ve farklı gibi gözüküyor ama aslında o bir dünya oluyor. Kendi içinde açıkçası.
Herkesin kendi dünyası olunca ama şey çok güzel şeyi hatırlıyorum. Sanıyorum siz Elif'le setten mi gittiniz doğuma? Öyle bir şeyler hatırlıyorum yanlış.
Evet.
Değil mi?
Hakan Muhafız'ın setinden gittik yani, biz doğuma. Evet. Ve de mesela bak bir filmde bir çocuk doğarsa o filmin sonuna Set Babies diye bunu yazmak bir sinema adabıdır.
Kesinlikle.
Ve mesela onun yazılmaması bile Hakan Muhafız'la. Başlı başına iyi bir sinemacıyı küstürmesi lazım aslında. Aslında. Yani millet bana dese ki senin Netflix'in ne derdin var? Ben desem ki oğlum sette benim çocuğum doğdu ve yazmadılar sonuna. Hiçbir şey diyememesi lazım karşı tarafa ama evet. O kadar öyle bir adap ve öyle bir şey
ben
yok ki yani.
Ben Antalya Film Forumu yaparken o 5 yıl böyle bebeğiyle gelen annelere özel bir kota açıyordum. Hı-hı. Çünkü insanlar çocuğum oldu diye eve kapanmamalı ve hayata devam etmeli diye. Ama o gelen bebeklere de batch veriyorduk biz. Mayınlık veriyorduk. Peki şunu söyleyeceğim. Neler seni besliyor? Yani ilham kaynaklarını pek çok yerde söylemişsin ama güncel yaşamda seni besleyen şeyler ne mesela?
Vallahi yani hem sanatsal hem politik her şey açıkçası. Hı, yani hani o ufak detaylar hani bir mizahçının bir şeyden beslenmesiyle bence protest art yapan, korku filmi yapan birinin beslenmesi çok benzer oluyor açıkçası. Ve aslında bir yandan da hani böyle her korku filmi yaptığında kendini kendi ölümüne hazırlar bir korku filmi yönetmeni diye bir lafı var Stuart Gordon'ın. Hı. Ben mesela bu lafı çok seviyorum. Çok uyuyor çünkü bazı şeylere. Çünkü mesela ben her filmimi son filmimi yapıyormuş gibi ve bir yandan da ilk filmimi yapıyormuş gibi yapmaya çalışıyorum. Bu böyle söyleyince ama çok böyle
yok hayır hiç öyle değil. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben yani bu en ufak her şeyde öyle. Eğer işini seven ve işini yapmaya kendini adamış tutkulu bir insansan böyle oluyor.
Yani kardeşim bana mesela bir sohbet esnasında şey demişti. Can demişti sen hiçbir zaman senden beklenen gibi bir devam filmi yapmadın demiş. Mesela Baskın'ın devamı Housewife değildi. Baskın Housewife'ın devamı Peri hiç değildi. Çıplak 1'in devamı Çıplak 2 değildi. Çok gülerek konuştuk bunu. Yani hakikaten o yüzden ben aslında orada bir kariyer planlaması belki var şahsına münhasır bir şekilde. Çünkü her birinin tek bir debut filmi gibi, her birinin bir ilk film olması gibi bir biriciklik atamaya çalışıyorum açıkçası.
Mesela ben hani Baskın'ı çok seven biriyim. Hani aradakiler hepsinden farklı. Hani Sayara'ya başlarken hatta Baskın'ın senin bana film ekiminde vermiş olduğun bir kitabı var Baskın'ın. Bütün işte çizimler, bir şeyler, bir sürü. Çok değerli bir kitap. Bence iyi ki de olmuş. Orada mesela hani başlarken dedim ki acaba hani Baskın'dan buraya ne geldi diye baktım. Hiçbir şey. Tamamen bambaşka bir film. Ama tabii ki ortak şeyler var. Yani mesela senin en bana göre gördüğüm hikaye hepsinde var bütün filmlerinde. Bir hikayenin dönüşmesi, karakterin dönüşmesi ve o şeylerin hepsini görebiliyorum. Peki çocuklar iyi öğretmendirler aslında. Onlardan bir şey gözlemliyor musun? Nasıl bir etkisi oluyor senin işlerine?
Mesela bizim evde böyle film izleme günleri yapıyoruz. Uzayın arkadaşlarını çağırıp Toy Story falan izliyoruz. Öncesinde de herkes koşuşturuyor etrafta falan filan. Böyle
bilmez
yuva gibi oluyor.
Tahmin ediyorum.
Mesela bazı birkaç arkadaşım veli bana ya Can nasıl yani nasıl rahat ediyorsun biz evimize herkes bu kadar çağıramayız bu kadar fazla çocuk falan. Ben dedim ya o anda bence ağzıma geldi laf. Dedim ki aslında benim setlerim de böyle dedim. Evet. Yani o kontrollü kaos
aslında o çocuklardan bir de sensin belki de o ruhundaki.
Evet yani benim setleri bu arada yani gerçekten benim setlerim en mütevazi olmayacağım şey. Yani setlerim harika oluyor setlerimiz. Ve de her setimin sonunda Sayara'nın sonunda da yani en az 3-4 kişi gelip ağlıyor gerçekten biliyor musun set sonundaki parti. Yani hayır, gerçekten süper. Öyle ve yani Peri'de çalışmış bir arkadaşımla da geçen gün karşılaştım dedi ki bir daha öyle bir set görmedim dedi. Yani hem çok fiziksel oluyor bizim setlerimiz. Set ekibinin %90'ının kariyerinde hiç görmediği enteresan bir şey yapıyor oluyoruz neredeyse her gün.
İşte o da
bir
çok
yandan
yetişmiş.
Da senin demin dediğin şekilde çok arkadaşça bir ortam var. Kimse kimseyi hiyerarşik olarak asla ezmiyor.
Eşit ilişki.
Ama çok ciddi bir hiyerarşi de var. Yani ve ben özellikle herkesi şey topluyorum yani. Mesela sen demin görüntü yönetmenini sordun Sayara'nın. Ve çok da teşekkür ederim Sayara'nın görüntü yönetmenliğini
gerçekten
takdir
muhteşem.
Ettiğin için.
Ha, bayıldım çok beğendim. Tebrik edelim kendisini
Umut
buradan.
Umut Turan
hakikaten yani Can'ın filminde bir görüntü yönetmeni keşfetmiş oldum.
Yani bak Umut Turan daha önce hiçbir kısa filmi bile olmayan birisi. Dilay diye bir asistanım vardı. Daha önce hiçbir uzun metrajı olmayan birisi. İşte Çıplak'taki başrolümüz Müge. Sayra'daki başrolümüz Duygu, Sayra'daki ablayı oynayan Özgül ve daha hangisini sayayım? Ama bunların hepsi baktığında neredeyse hiç tecrübesi yok veya çok farklı tecrübeleri var falan filan. Ama hepsinin içinde bir sinema hayvanı var. Ve onu bulup bir araya getirmeyi çok seviyorum. Yani benim setlerim sirk gibi oluyor. O kadar garip tipler oluyor ki ve onlar birbirlerinin garipliğinden de etkileniyor. Çok güzel bir ortam yaratıyoruz açıkçası.
Benim en sevdiğim şey, ben mesela bunu başka podcastlerde de söyledim, burada da söyleyeyim. Ben hani karakter mi, tutku mu, yetkinlik mi, en son yetkinlik arıyorum. Çünkü öğrenilir yani, hani yapılır. Ama işte karakter, o duygusu, o işe tutkuyla bağlanması, o filme, yani o filmin içinde olma duygusunu istiyor olması benim için çok değerli bir şey.
Yani bak, Sayara'nın dövüş koreografisini yapan benim jiu-jitsu hocam Özdemir var. Benle beraber bütün koreografileri yapan. Mesela Özdemir, abi istediğin zaman buraya getirebilirsin oyuncuları falan filan dedi. Ben de bir gün sete gelirim falan dedi. Sonra sette 6 çekim gününün 6'sında da oradaydı galiba, bir gün gelemedi. Ve Özdemir için büyük bir şey bu. Hani ve her gün geldi, ondan sonra kurguya da geldi ve yani çünkü oraya gelen herkes böyle birbirinden etkilenip bir kafaya giriyordu. Biz o 6 günlük dövüş şeyini bitirdik. Pazartesi günü başka bir yere sete gittik, başka bir eve. Ve setin ortasında bir baktık, öyle baktık, bir önceki evin sahibi anne oğul baklavalarıyla bize gelmişler falan. Yani gerçekten çok güzel, çok güzel bir ortamımız oluyor. Çok karanlık bir içerik yapmamıza rağmen.
Aslında işte onu paylaşmak çok çok acayip güzel bir şey. Bu biraz bizim kuşakta böyle, biz geceleri arkadaş evlerinde işte çok oturup hikayeler anlatırdık. Kendi kendimize yani oradaki o takım ruhuyla bir takım şeyler geliştirirdik. İşte hani pijama partisi diye başlayıp ama gece işte herkesin derdini, bir hikayesini anlattığı vesaire. Onun gibi bir ortam görüyorum senin anlattığın şeyde. Çok güzel. Peki şunu soracağım sana.
Tam bir jiu-jitsu. Pijama partisi.
Evet, pijama partisi gibi hissettim. Evet. Peki Mavi Kuşak'ta 10 yıldır jiu-jitsu yapıyorum diyorsun. Mesela bu...
Çünkü Mavi Kuşak'ı aldığımdan beri doğru düz devam edemedim. Hala yerimde sayıyorum. Ama hala da kopmadım gibi bir esprili bir
şey diyebiliyorsun. Evet. Bir de bir şey daha var. Çok sağlam bir koleksiyonersin. Yani figürler biriktiriyorsun. İşte DVD kütüphanen var. Evet. Blu-ray DVD koleksiyonun var. O zaman sana bir tane, birkaç tane daha DVD yollayacağım bugün ondan sonra. Evet. Kış Uykusu'nun ona bir DVD, Blu-ray'ini hediye ettim Can'a. Koleksiyon yapma bence hayatında insanları da, dostlarını da, hikayeleri de böyle bir koleksiyoner gibi zihninde tutuyorsun sanki.
Evet, olabilir. Yani bu hafızası çok iyi olan insanlar yaşadığı, vakit geçirdiği hiçbir mekanı unutmadan hepsini özleyerek ve özlemle ölürler gibi bir laf duymuştum bir yerde. Bu çok böyle karanlık bir laf bir yandan. Bir yandan da ama bana çok doğru geliyor. Çünkü böyle gerçekten bir koleksiyon hissi var. Ve koleksiyon daha böyle aslında biten şeylere bir özlem demek aslında.
Tabii.
O kendi içinde kaçamayacağın melankoli şeyi sarmalı.
Sarmalı. Son olarak şunu soracağım. Neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne diyeceksin?
Ben şimdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretmenlik de yaptım birkaç sene. İFA'da yaptım falan. Orada hep öğrencilere diyordum. Yani şimdi ben esas biraz sizden de şeyi öğrenmeye geliyorum buraya diyordum. Yani siz bu devirde 2023'te, 2024'te neden sinema öğrencisisiniz? Anladın mı? Hani, ve onlardan onu hissetmeye çalışıyordum. Tam bunun cevabını bulamıyorum. Senin demin söylediğin gibi o tutkuya ve oradaki diğer o özel şeye bağlıyorum biraz. Yani neden filmimi çekemiyorum diyenlere aslında nedeni çok aşikar değil mi? Hani aslında senin de dediğin gibi hem ekonomik hem politik hem birçok şey senin filmini çekmemen için zaten bir yere gidiyor. Çekmeni daha doğrusu çekmemen için demeyeyim de çekmeni umursamadan gidiyor. Bir yere gidiyor. Hani ona rağmen yapacağın her şey aslında ne kadar güzel. O yüzden hani böyle defolu film yapmaktan, işte %100 hedefine ulaşamamaktan, bilmem ne korkmadan. Çünkü ben görüyorum birçok genç arkadaşın iki tane büyük sorunu var. Birincisi kafadaki fikrini bir tretmana, sonra senaryoya, sonra projeye dökememek. Aslında çok güzel fikirler var kafada ama
uçuşuyor. Yani
oturup yazma konusunda, plan program yapma konusunda, post-itleme, bilmemleme konusunda, kırtasiyeye gidip kendine bir düzen kurup duvarında bir şema çıkartma konusunda çok sınıfta kalıyor herkes.
Evet, doğru.
Bu bir ve yazma konusunda paragraf paragraf yazma, apostrof, D'yi ayrı yazma, yani yemin ediyorum buralarda başlıyor birçok insanın bence sinema yapamaması.
Tabii.
İkincisi de oyunculuk olsun, yönetmenlik olsun, yapımcılık olsun, yazarlık olsun. Aman işte laf yemeyeyim, aman kötü duruma düşmeyeyim.
Onaylanma derdim.
Komik duruma düş. Evet. O onaylanma derdi bence çağımızın genel olarak da bence insanlıkla ilgili her zaman böyle problem olmuş ama onaylanma derdi ve benimle ilgili yanlış bir şey söylenmesin. Aman açık vermeyelim. Aman yani o şekilde sanat yapmak bence çok zor.
Zaafların ve sorunların senin avantajındır diyorum ben. Yani olmayan onun üstüne giderek yaparsın ve de birinden onay beklemek için iş yapıyorsan hiç yapmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hiçbir sanatçı da aslında kendi çağında çok büyük takdirler görmüyor. Yani eski çağlara baktığımızda yazarlar için böyle şuna ne diyeceksin? Bugünkü imkanlar mesela benim neredeyse 35 sene önceki imkanlarda bir başka hiyerarşi vardı yani. 35 kameralara gideceksin. Yani hakikaten bir başka durum söz konusuydu. Hı-hı. Bir setin içerisine girmek bile bir meseleydi. O yüzden ben mesela üniversite birinci sınıfta attım kendimi. Ama şimdi işte çıplığa sen cep telefonuyla yaptım diyorsun. Yani birinin kendini gösterebilme şansı daha kuvvetli diye düşünüyorum. Ortaya koyma şansı. Ne dersin?
Kesinlikle öyle. Yani mesela cep telefonuyla çekilen kısa filmler geliyor bana. Hı. Yani cep telefonuyla çekmesinin hiçbir anlamı yok. Aslında kamerayı nereye koyduğunla alakalı ya olay.
Bunu söyle,
ve de evet. Elinde cep telefonu varsa abi dur bakayım kamerayı istediğim yere koyabilirim ve çok çala kalem bir şey çekebilirim. Tabii. Kurgu da sonra içinden avlanırım yapmayacaksan kamerayı sen yine görüntü yönetmeninin göğüs hizasına koyacaksan sıkıcı bir şekilde o zaman yani ne anlamı kaldı telefonla çektiğin
işte, risk alacaksın ve kendi dilini, hikayeni o görsel dile doğru dökeceksin. Hı-hı. Ve bunu bol bol deneyip yapacaksın. Yani denemeyip hani bir şeyi bekliyorum o olmadı bu olmadı değil. Yani aslında deneyip kendi bir tane iş çıkardığında o devamı geliyor. Sonuçta tamam sen filmlerin işte Türkiye'de gösterilememesinden ötürü böylesin ama bir gün gösterilecek. Bir gün olacak ama onları ürettin. Üretmeseydin ya gösterilmezse diye yapmasaydın daha kötüydü. İyi ki yaptın.
Bir de ben zaten bütün kariyerim, öğrencilik kariyerim boyunca hep yasaklanmış filmler, hiç izlemediğiniz en iyi 10 bilmem ne filmi falan hep bunlar üzerinden beslendiğim için aslında filmlerimin de böyle bir yoldan başlamış olması hiç şey
şaşırtıcı
gelmiyor.
Değil,
şaşırtıcı
değil
gelmiyor.
Evet. Çok güzel. Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim eklemek istediğim şey en son söylediğim cümle çok bütün sinema yani bu özellikle mesela bunu buraya kadar izleyen insanlar varsa özellikle sinema öğrenciliği konusunda hangi yaşta olursa olsun tutkulu insanlardır demek ki. Yani en önemli şey kamerayı nereye koyduğunuz. Aynen. Çocuklar arkadaşlar demek istiyorum. Çünkü yani her hikaye bin bir kere zaten anlatılmış ama kamerayı nereye koyduğun ve işte bu kamerayı nereye koyduğun tabii bir örnek. Yani bununla beraber sesi nasıl kullandığın, karakteri tamam. Ne yaptığın falan. Senin onu nasıl yaptığın çok değerli ya. O yüzden hani buna değer vererek hata yapmaktan çekinmeden lütfen evet. Üzerine gidin diyebilirim.
Evet, hatalarımız güzel yani. Çok eğitici. En yani iyi okul
o
orası.
O hataları bir kompozisyona çevirmeye çalışmak diyeyim. Hani bilmiyorum çok böyle kulağa evet, çok şey geliyor bunlar. Böyle
klişe gibi
entel
ama.
Dantel laflar gibi geliyor ama aslında değil. Gerçekten doğru yerden yaklaştığında aslında en önemlisi.
Yo, bir kez geçtikten sonra büyüyor. Yani bir gün sete girmek çıkmak bile. Bir kamera alıp bir sokağın başından sonuna kadar çekip onu hadi kurguluyorum dediğinizde bile gelişiyorsun. Yani çok net. Dikkat odağın değişiyor. Peki Can çok teşekkür ediyorum. Süperdi benim için. Yani seni ağırlamak muhteşemdi. Çünkü ilk tanıdığım günden beri hep takdirle izlediğim bu kararlılığını hep birinci günde vardı. Yani bu sende yeni 3-5 sene değil. Yani daha üniversite öğrencisiyken bile bu kararlılığını görmüştüm. Aynı kararlılıkla Elif, Uzay ve Mars'la harika bir yolculuk diliyorum.
Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
Teşekkür ederim.